Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 31. ayrım. 21. bölüm. Peabody oyalandı, ayak sürüdü, erteledi. Sonra daha fazla erteleyemeyeceğine karar verince tekrar konferans odasına döndü. Duvar ekranında karmaşık bir şema vardı. Feeney çekici ve çıplak bir kadına bakar gibi bakıp ıslık çalıyordu. "Hey, Peabody, ne oldu?" diye sordu McNab. "Planlarda ufak bir değişiklik oldu. Güvenlik toplantısına ben de katılıyorum." "Dallas Clooney'i almaya gitmiyor mu?" diye sordu Feeney. "Evet, evet, gidiyor." Hayati bir öneme sahipmiş gibi özenle bir sandalye seçti. Oturağını temizledi ve ağır ağır yerleşti. "Tek başına mı?" Rourke'un ses tonu Peabody'de iki büklüm olma hissi uyandırmıştı ama omzunu silkti. "Hayır, hayır, başkasıyla gidiyor. Şey, sistemi bana halk diliyle açıklamanız gerek. Teknolojik konularda çok iyi değilim." Rourke, "Peki kiminle gitti?" diye sordu. Gerçi cevabı zaten biliyordu. Bu tam iyi ve göre bir davranıştı. "Kiminle mi?" "Aa, şey, Webster." Odaya tuğla gibi bir sessizlik çöktü. Peabody ellerini kavuşturarak patlamaya hazırlandı. "Anladım." Rourke sadece ekrana dönüp devam etmeye başlayınca Peabody rahatlaması mı yoksa dehşete düşmesi mi gerektiğini bilemedi. Webster, inanılmaz şık arabayla ilgili ustalıklı bir yorum yapma hissini bastırarak arkasına yaslandı ve yolun keyfini çıkarmaya devam etti. Ya da çıkarmaya çalıştı ama çok gergindi. "Pekala, önce şunu halledelim. Riker'ın iç işlerindeki adamı ben değilim. Öyle biri olduğundan ben de şüphelenmeye başlamıştım ama kim olduğu hakkında bir fikrim yok. Ama öğreneceğim, emin ol." Webster, "Eğer Riker'la bir ilgin olduğunu düşünseydim, hala merkezde kalmış, yerde sürünüp dağılan dişlerini topluyor olurdun." Webster gülümsedi. "Söylediğin şey benim için çok anlamlı. İyi, tamam, uzatma. Ve evet, dosyalarına girdim. Eğer istersen bu konuda daha sonra kıçımı tekmeleyebilirsin. Kodun ve şifren vardı. Bayliss istetmişti. Buna hakkım yoktu vesaire vesaire ama yaptım. Clooney'e doğru uzanan bir yolda olduğunu anladım. Çok iyi bir çalışma." "Yanaklarımın kızarıp teşekkür etmemi falan mı bekliyorsun? Eğer bir daha böyle bir şeye kalkışırsan, dişlerini gerçekten döküp gözlem kurulunun önüne atarım seni." "Tamam. Yeterince adil. İzin belgesi aldın mı?" "Almadım." "Elindekiler çok fazla değil ama yargıcın en azından izin belgesi onaylamasına yeter." "İzin belgesi istemiyorum. Adam biraz ince düşünülmeyi hak ediyor." "Bayliss senin gibi polislerden nefret ederdi." Webster tekrar yan cama döndü ve New York'a baktı. Trafik sıkışıklığına, kalabalığa, renkliliğe, azamete. "Bu şekilde çalışmanın nasıl olduğunu unutmuşum. Bir daha unutmama izin vermeyeceğim." "O zaman dinle. Bu işi nasıl yapacağımızı söylüyorum. Clooney batı yakasında yaşıyor, bir apartmanda. Oğlu öldükten birkaç ay sonra banyodaki evinden, karısının yanından taşındı. Mesai saatindeyiz, evde değildir. Dosyayı bitirmemişsin, bugün izin günü. Eğer evde değilse biri bize nerede olabileceğini söyleyene kadar kapıları çalacağız. Ya gidip onu bulacağız ya da bekleyeceğiz. Konuşmayı ben yapacağım. Gönüllü olarak teslim olacak, öyle olmasını sağlayacağız. Dallas, adam 3 polis öldürdü. 5. Notlarımı da bitirmemişsin. İnceliğini kaybetmişsin Webster. İyi bir polis, bir işi tam yapar." Eve adresi buldu. Arabayı olduğu yerde bırakmak üzereyken sadece Rourke'un gösterişli aracında olduğunu değil, görevde lambasının da olmadığını hatırladı. Bir küfür savurarak düzgün bir park yeri aradı, 2 sokak aşağıda bir yer buldu. Apartmana döndüklerinde Eve güvenlik kameralarına ve şifre ekranına bakarak "Sıkı güvenlikli bir bina," dedi. "Devre dışı bırakacağız. Hazırlıksız yakalamak istiyorum onu." Webster ağzını açıp izni olmadığını hatırlatacak oldu ama sonra vazgeçti. Sonuçta Dallas'ın gösterisiydi bu. Eve rozet numarasını girdi. Daha donanımlı bir sistem acil durumun ne olduğunu talep ederdi ama kapılar açıldı. 4. kat," dedi Eve. İçeri girmiş tek asansöre doğru yürüyorlardı. "Silahın var mı?" "Evet." Siz iç işlerindekilerin not defteri ve kayıt cihazından başka bir şey taşımadığınızı düşünürdüm. Silahın koşumunda kalsın. Lanet olsun, ben de silahımı çıkarıp kapıyı omuzlamayı düşünmüyordum. Gerizekalı değilim Dallas. İçişleri gerizekalı, gerizekalı içişleri. Ben farkı pek anlayamıyorum. Bu kadar gevezelik yeter. Dördüncü kata vardıklarında geri çekil dedi. Seni delikten görmesin. Kapıyı sana da açmayabilir. Açacaktır, beni merak ediyor. Eve zili çaldı, bekledi. Delikten izlendiğini fark edince yüzünü ifadesiz tuttu. Bir süre sonra Clooney kapıyı açtı. Teğmen, sizi beklemem, Webster'ın da işe gelmesiyle bir an duraksadı. Beklemiyordum. Girebilir miyiz çavuş, konuşmamız lazım. Elbette, elbette, dağınıklığın kusuruna bakmayın, eski usul sandviç yapıyordum da. Clooney kapıdan çekildi, rahat bir tavrı vardı. İyi ve zeki bir polis diye düşündü Eve. Olanları bu yüzden daha önce fark edememişti. Clooney elindeki bıçağı hızla kaldırarak Eve'in boğazına doğru savurdu. Eve de iyi ve zeki bir polisti. Kenara çekilip darbeden kurtulabilirdi belki ama bunu hiçbir zaman tam olarak bilemeyecekti. Webster Eve'e doğru atılarak onu yere düşürecek kadar hızla itti. Bu hareketle kendisi bıçağın yoluna çıkmıştı. Etrafa kanlar fışkırırken Eve bağıran kendi sesini duydu. Webster yere düşerken Eve anlayamadığı bir şeyler bağırıyordu. Eve hızla dizeğinin üzerinde doğrulup ayağa kalktı. Silahına uzanırken Clooney odanın diğer tarafına doğru koşmaya başlamıştı. Eğer uyarı yapmadan ateş ederse onu sırtından vurabilirdi. Bir anlık içgüdüsel tereddüdü, içine işlemiş sadakat duygusu Clooney'yi kaçırmasına mal oldu. Clooney pencereden zıplayıp yangın merdiveninden inmeye başladı. Eve Webster'ın yanına koştu. Webster'ın solukları kesikleşmişti. Omzundan başlayıp göğsüne doğru uzanan derin kesikten hala kan fışkırıyordu. ''Tanrım, Tanrım! Ben iyiyim, peşinden git. Kapa çeneni, hemen çeneni kapa!'' Eve iletişim cihazını çıkararak ayağa kalktı ve pencereye doğru koştu. ''Memur yaralandı, memur yaralandı!'' Adresi hızla söylerken bir yandan da camdan Clooney'yi tarıyordu. ''Adrese acil tıbbi müdahale ekibi yollayın. Memur yaralandı. Şüpheli şahıs yaya kaçıyor. Silahlı ve tehlikeli. Beyaz, erkek, 60 yaşında.'' Eve bir yandan konuşurken bir yandan da ceketini çıkarıyordu. Dairede havlu gibi bir şeyler aramaya başladı. ''1.70 boylarında, 80 kilo, gri saçlı, mavi gözlü. Şüpheli çoklu cinayetten aranıyor. Dayan Webster, seni aptal herif. Eğer ölecek olursan seni gebertirim.'' ''Üzgünüm.'' Eve gömleğini çıkarırken Webster ağzından çıkan kanlar arasından öksürmeye başladı. Eve havluları yaranın üzerine bastırdı. ''Tanrım, çok acıyor, lanet olsun, nasıl?'' Devam edemedi, şuurunu kaybetmemeye çalışıyordu. ''Nasıl bir bıçaktı?'' ''Nereden bileyim, büyük keskin bir şey işte.'' Eve'in tek düşünebildiği ne kadar çok kan olduğuydu. Çok fazla kan. Havlular şimdiden kıpkırmızı olmuştu. Çok kötü gözüküyordu. Gerçekten kötü. ''İyice dikecekler bunu. Bu sıyrık sana iyi bir terfi kazandıracak. Sonra dikiş izini tüm sevgililerine gösterip hava atabileceksin.'' Palavracı. Webster gülümsemeye çalıştı ama artık Eve'i göremiyordu. Gözü tamamen kararmaya başlamıştı. ''Beni alabalık gibi doğradı. Kes sesini. Sana kes sesini dedim.'' Webster iç geçirir gibi bir ses çıkardıktan sonra şuurunu kaybederek Eve'in emrine uymuş oldu. Eve Webster'ı kucağına alarak başını göğsüne dayadı. Kendisi de kanlar içinde siren seslerini beklemeye başladı. Ameliyathanenin önündeki bekleme odasında Whitney ile karşılaştı. Gömleği ve pantolonu kanlar içindeydi. Yüzü bembeyazdı. ''Her şeyi mahvettim. Clooney ile konuşabileceğimden, ona ulaşabileceğimden ve ikna edebileceğimden emindim. Ama şimdi kaçtı ve başka iyi bir polis ölüyor. Webster mümkün olan en iyi bakımı alıyor. Hepimiz kendi hareketlerimizden sorumluyuz Dallas. Onu ben götürdüm oraya.'' Bir an ameliyat masasındaki Peabody de olabilirdi diye düşündü. ''Ah Tanrım, her halükarda berbat durumda olacaktı yani.'' Kendisi gelmek istemiş Dallas. Üstelik sen şüpheliyi buldun ve çok iyi bir soruşturma becerisi gösterdin. Çavuş Cluny sonsuza kadar kaçamaz. Bütün noktaları tuttuk. Her yere bildirildi. Yalnızca üstündeki kıyafetlerle kaçtı. Hiçbir fonu ya da kaynağı yok. Zeki bir polis ortadan kaybolmanın yolunu bulur. Onu ben kaçırdım. Ne ateş açabildim ne de takip ettim. Eğer tekrar bir şüpheliyi takip etmekle yaralı bir arkadaşının hayatını kurtarmak arasında kalacak olsan, seçimin ne olurdu? Aynı şeyi yapardım. Eve, ameliyat odasına doğru baktı. İşe yaradı mı onu bile bilmiyorum. Ben de aynı şeyi yapardım. Evine git Damon, biraz uyu. Bu işi bitirmek için enerjiye ihtiyacın olacak. Efendim, bize Webster'ın durumuyla ilgili bir şeyler söylenene kadar burada beklemek istiyorum. Pekala, biraz kahve alalım. Merkezdeki kahveden daha kötü olma ihtimali yok. Eve, evin kapısından girdiğinde sürünmek istiyordu. Vücudu şalteri indirmek isterken zihni karşı çıkıyordu. Cluny'in kapısındaki sahneyi yüzlerce kez zihninde canlandırmıştı. Cluny bıçağı savurmadan hemen önce gözünde bir parıltı belirmiş miydi? Eve'in fark etmesi ve anında müdahale etmesi gereken bir pırıltı. Eğer Webster araya girmeseydi, Eve kenara çekilip kendini kurtarabilir miydi? Hole girerken ne anlamı var ki diye sordu kendine. Hiçbir şeyi değiştirmezdi artık. Eve? Rourke onu bekliyordu. Eve'in daha önce de kan içinde veya yorgunluktan ölmek üzere veya ümitsiz bir şekilde geldiği olmuştu. Ama şimdi bu üçü etrafını sarmış halde durmuş, Rourke'a bakıyordu. Tanrım, Rourke. Üzgünüm. Rourke ona doğru giderek sarıldı. Çok üzgünüm. Atlatabileceğini düşünmüyorlar. Yani doğrudan tam olarak söylemediler ama yüzlerinden belliydi. Aşırı kan kaybı, yoğun iç kanama. Bıçak kalbini, ciğerlerini ve Tanrı bilir başka neleri doğramış. Ailesini aradılar, acele etmelerini tavsiye ettiler. Rourke hissettiği şeyin bencillik olmasını umursamadı. Tek düşündüğü orada yatanın Eve'de olabileceğiydi. Eve olabilirdi ve acele etmesi tavsiye edilen ben olabilirdim. Üst kata çıkalım. Üstünü değiştirip biraz uyu. Evet, uyumaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Merdivenlerden çıkmaya başlamıştı ama birden basamaklara oturarak yüzünü ellerine gömdü. Tanrım, ne düşünüyordum ki? Kim olduğumu sandım? Psikiyatrist olan Mira ben değilim. Cluny'in kafasına girip neler olduğunu anlayabileceğimi nereden çıkardım? Çünkü girebiliyorsun Eve, hep yapabiliyorsun bunu ama her zaman haklı çıkamazsın. Eve'in sırtını okşamaya başladı. Bana şimdi ne düşündüğünü söyle. Eve başını sallayarak ayağa kalktı. Çok yorgunum. Bunun için fazla yorgunum. Üst kata çıkarak yatak odasının kapısında soyunmaya başladı. Duşa doğru girerken Rourke onu elinden yakaladı. Hayır, küvete giriyorsun, daha iyi uyursun. Suyu Rourke hazırladı. Eve'in sıcak sevdiğini bildiğinden dereceyi yükseltti, programa yatıştırıcı kokular ekledi ve motorları rahatlatıcıya programladı. Rourke üzerini çıkararak onunla birlikte içeri girdi ve karısının sırtını kendi göğsüne yasladı. Webster beni kenara itti. Cluny bıçağı bana savurmuştu. Webster beni iteleyip bıçağın önüne atladı. Rourke dudaklarını Eve'in saçlarına bastırdı. O halde benim ona asla ödeyemeyeceğim bir borcum var. Ama sen ödeyebilirsin. Davayı bitirerek ve bunu da yapacaksın. Evet, bitireceğim. Şimdi biraz dinlen. Üzerine inanılmaz bir yorgunluk çökmeye başlamıştı. Eve direnmeyi bırakarak teslim oldu. Gözlerini güneş ışığına ve kahve kokusuna açtı. Gördüğü ilk şey elinde bir fincan kahve ile karşısında duran Rourke oldu. Bunun için ne kadar para ödersin? Fiyatı sen belirle. Doğrularak fincanı kaptı ve minnettar bir şekilde yudumlamaya başladı. Bu evlilik olayının en sevdiğim parçası. Kafeinin sistemine yayılmasına izin verdi. Yani tamam, seks de oldukça iyi ama... Bu kahve inanılmaz ve sen de genelde çok işe yarıyorsun. Teşekkürler. Rica ederim. Rourke kalkmadan önce Eve onu elinden yakaladı. "Sen yanımda olmasan dün gece uyuyamazdım." Rourke'un elini hafifçe sıktıktan sonra yatağın başucundaki telelinke uzandı. "Arayıp Webster'ı kontrol etmek istiyorum." "Çoktan aradım ben." Eve gerçeğin yumuşatılmasını istemezdi. O yüzden olduğu gibi söylemeye karar verdi. Geceyi atlatmış ama sabaha kadar onu iki kez kaybetmişler ve tekrar ameliyata almışlar. Durumu hala kritik. "Pekala." Kahvesini komodinin üzerine koyarak yüzünü ovuşturdu. "Pekala. Vicdanını rahatlatmak istiyordu. Bunu yapmasına yardımcı olalım." Araf göz kamaştırıyordu. Ortamda parlak yaldızlı bir günah atmosferi vardı. Eve, "Tamirat hızlı olmuş," diye mırıldanarak etrafta dolaşmaya başladı. Üçlü sarmal merdivenlere baktığında basamakların sınırlarının koyu kırmızı ışıklarla çevrildiğini gördü. Daha yakından incelediğinde basamaklarla birlikte kıvrılan trabzanların yılan şeklinde olduğunu fark etti. Yaklaşık her bir metrede bir yılan diğerinin kuyruğunu ısırıyordu. "İlginç." "Evet." Rourke biçimli elini uzatarak sürüngenlerden birinin başına koydu. "Ben de öyle düşündüm ve kullanışlı da, bir iki basamak çık bakalım." "Neden?" "Hadi ama." Eve omzunu silkerek ilk üç basamaktan çıktı. "Fini, silah taraması aktif mi?" "Elbette, tarayıcı birinci merdivende polis lazeri gösteriyor. Bilek koşumunda da ikinci bir silah var." Eve kontrol merkezine ve Feeney'in sesinin yankılandığı gizli hoparlörlere baktı. Yüzünde muzip bir gülümsemeyle Rourke'a döndü. "Sen de bir silah taramasına ne dersin dostum?" "Hiç sanmıyorum. Aynı tarayıcılar tüm giriş ve çıkışlarda, tuvaletlerde ve özel odalarda da var. Silahlar konusunda neyle karşı karşıya olduğumuzu bileceğiz." Eve merdivenlerden indi. "Peki ya bombalar, bıçaklar?" "Patlayıcıları tarayabiliyoruz. Bıçaklar daha zor bir konu ama o tarz eski moda silahlarla da metal dedektörleri ilgilenecek. Açılıştan bir saat önce tüm mekan son bir kez daha taranacak, önlem olsun diye." "Toplantıyı nerede yapmayı planlıyorsun?" "Mekanı 22 bölüme ayırdık. Her birinin ayrı güvenlik sistemi var ama hepsi merkezi kontrole bağlı olacak. Ben 12. bölümde özel alanda olacağım, şurada." Eğlence platformunun hemen yanındaki masayı işaret etti. Eve, yaldızlı ve kırmızı direklerin yükseldiği sahneye baktı. Sahnede tepelikli sütunlar ve insan boyutlarında yine yaldızlı kafesler vardı. Aksiyona epey yakın. "Biliyorsun, gösteri her zaman devam etmeli. Oturacağımız bölüm özel olarak bizim amaçlarımıza uygun hazırlandı. Ses ve görüntüler eş zamanlı şekilde kontrol merkezine iletiliyor olacak. Bir tarama isteyecektir. Muhtemelen sinyal bozucusu da olacaktır." "Evet ama sistem dizaynı Riker'ın elindeki her şeyi atlatır." "İnanılmaz kibirlisin." "Güvenli desen daha doğru Teğmen. Sistemi kendim tasarladım ve kontrollerini tamamladım. Özel olarak seçtiğim iki güvenlik takımı toplantı esnasında sahnede olacak. Gösteriyi onlar yapacak." "Striptizci güvenlik görevlilerin mi var?" "Güzel oldukları için onları dışlayamayız. Eğer Riker'ın adamlarıyla uğraşmak durumunda kalırlarsa onları alt edebilirler." "Anlaşmada sivil görevliler yoktu. Her bölümde polisler olacak." Rourke son derece hoş bir ifadeyle başını salladı. "Eğer isteseydim sana haber bile vermeden kendi güvenlik ekibimi oluştururdum. Ancak şu anda geçici sivil görevli olduğum için ilgili bütün bilgileri takım sorumlusuna iletme mecburiyetinde hissediyorum kendimi." "Küstah şey. Ben de seni seviyorum." Peabody onlara yaklaşırken, "Banyolar muhteşem ötesi," diye seslendi. "Görmelisin Dallas, lavabolar ufak gölleri andırıyor ve milyonlarca metrelik tezgah ve raflar var. Duvarlarda da seksi sanat resimleri var. Tanrım, kanepe bile vardı." Eve cevap vermeden önce kendini toparlayan Peabody boğazını temizledi. "McNabb ve ben teftişi bitirdik efendim. İşitsel, görsel ve taramalara dair her cihaz çalışıyor." "Üniformanın ceketi yanlış iliklenmiş memur Peabody." Peabody üzerine baktı ve saçlarının dibine kadar kızardı. McNabb'in apar topar iliklediği sarı metal düğmeleri hızla düzeltti. Ah, Tanrı aşkına Peabody, tavşan mısınız siz? Git başka bir yerde kendine çekidüzen ver ve bir süre hormonlarına hakim ol. Evet efendim, özür dilerim efendim. Peabody sıvışırken Eve ters ters Rourke'a baktı. Bu durumdan nasıl bir zevk aldığını bilmediğimi sanma. McNabb'le oynaşmanın yardımcımı bu hale getireceğini biliyordum. NYPGT'nin yeni bir üyesi olarak ben de bu davranışı yakışıksız buldum. Rourke yüzünü inanılmaz genç ve gereksiz ölçüde yakışıklı hale getiren bir gülümsemeyle ona döndü. Kesinlikle yakışıksız. Bence lavaboları gidip şahsen tekrar kontrol etmeliyiz. Hemen şu anda. Sapık. Eve ellerini ceplerine sokarak arkasını döndü. Kontrol merkezine doğru yürümeye başlıyordu ki ana kapı açıldı, içeri Rue McLean girdi. McLean, Eve'in buz gibi bakışlarını görünce bir an duraksadı ama sonra omuzlarını dikleştirerek ona doğru ilerledi. Coley'nin son içkisini servis ettiği barın önünde karşı karşıya geldiler. Bayan McLean, teğmen, hakkımda ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum ve bunu yüzüme karşı söyleme hakkına sahipsiniz. Niye nefesimi harcayayım ki? Ben burada bir polisin kanları arasında yürüdüm. Bu yeterince şey söylüyor. Eve, Rourke onun omzuna dokundu, Rue'ya döndü. Riker'ı gördün mü? Evet, o burada olmaz. Yan duvara doğru işaret etti. Kontrol paneli ve yönettiği asansör, Adem'in masumiyetini yitirişini resmeden freskin arasına gizlenmişti. Kapı açıldı ve karşılarına minyatür bir araba çıktı. Sessizce Rourke'un ofisine ilerlediler. Rourke, mini buzdolabına giderek soğuk soda çıkardı ve bardaklara doldurdu. Otursana Rue. Riker'la yapılan konuşmalar insanı sarsar. Evet, teşekkürler. Siz ikiniz ne kadar kibarsınız ya? Eve öfkeyle Rourke'un uzattığı soda bardağını iteledi. Ne kadar mutlu ve medeniyiz. Ona güvenmek istiyorsan bu senin sorunun dostum. Aynı şeyi benden bekleme. Sana tuzak kurdu. Doğru. Rourke bardağı Rue'nun titreyen ellerine tutuşturdu. Ve şimdi bunu telafi ediyor. Üstelik ciddi riskler alarak. Rourke, Rue'nun itirazlarına rağmen elini tuttu ve geldiğinden beri sakınmaya çalıştığını fark ettiği kolundaki gömleğini hafifçe yukarı çekti. Bileğinden dirseğine kadar yükselen çirkin siyah morluklar vardı. Senin canını yaktı, özür dilerim. İnsanların canını yakmayı seviyor. Morluklar geçer, boş ver. Eminim karın da kabul eder ki çok daha kötüsünü hak ediyorum. Eve'in tek söylediği, adamın cidden mengene gibi parmakları vardı oldu. İçinin titrediğini hissetmişti. Niye seni böyle hırpaladı? Büyük oranda bunu yapmaya gücü yettiği için sanırım. Bana inanmamış olsaydı başıma çok daha ciddi şeyler gelebilirdi. İstediğin şeyleri söylemem adamın keyfini yerine getirdi. Rue bir yudum alarak bardağı kenara koydu. Tam senin söyleyeceğin şekilde gelişti olaylar. Ona gittim ve biraz para karşılığında bilgi vermek istediğimi söyledim. Bu durum onu öfkelendirdi. Ben de bilgiyi bedavaya vermeye ikna olduğumu sanana kadar beni hırpalamasına izin verdim. Bu da biraz keyfini yerine getirdi. Rue farkında olmadan gömleğinin kolunu indirerek iyice aşağıya çekti. Bu aralar kafanın dağınık ve canının sıkkın olduğunu söyledim. Mekanı tekrar açmak için nasıl uğraştığını anlattım. Çünkü kapılar kapalı olduğu sürece para kaybediyordun. Bir de polislerin ensende solumasının tüylerini iyice kabarttığını söyledim. Üstüne de karınla kavga edip durduğuna şahit olduğumu ekledim. Güzel. Rourke koltuğun kenarına oturdu. Soruşturmayla iyice sıkıştığını, işlerin seni nasıl kötü göstermeye başladığını ve dahası karının soruşturmada kendini soktuğu pozisyonu anlattım. Özellikle buna çok kızıyormuşsun ve ona teşkilattan ayrılması konusunda baskı yapıyormuşsun. İkiniz bu konuda çok ciddi birbirinize girmişsiniz. Bir çizginin karşı taraflarında olmakla ilgili bağrışmaları ve senin bunun üzerine kontrolü iyice kaybettiğini anlattım. Seni ciddi anlamda uçurumun kenarında bir adam olarak resmetmemin umarım sakıncası yoktur. Sürekli cam kırıkları üzerinde dikkatle yürümekten yorulmuşsun ve paranı yasal işlerde kullanarak yeteri kadar kâr etmemek çok canını sıkmaya başlamış. Tartışmanız ağır sözler, tehditler ve suçlamalarla doluydu. Rue, Eve'e dönerek bir miktar tatmin hissiyle, Hatta sonunda sen ağladın dedi. Harika, teşekkürler. O kısım özellikle hoşuna gitti. Her neyse, sen hızla odadan çıkınca ben içeri girdim ve Rourke'la biraz dertleştik. Rourke'un da bana epey ihtiyacı vardı ve birkaç kadeh içmeye başladık. Ve işte o zaman Rourke bana dürüst yaşamın artık yettiğini anlattı. Sıkılmıştın, huzursuzdun ve evliliğin sallantıdaydı. Karını sevmediğinden değil ama bazı ihtiyaçların vardı. Tekrar eski havuzunda birkaç tur atmaya başladığını bilmesine de gerek yoktu, değil mi? Sürekli karın için endişelenip durmaktan da yorulmuştun. Ve işte o zaman Riker'a gidip bir anlaşma yaparsan bir taşla iki kuş vurabileceğin aklına geldi. Ufak bir iş anlaşması. Sana yüksek kar getirecek, üstelik Riker de karını rahat bırakacaktı. Karının polis teşkilatından ayrılmasını sağlayacak ama sen bununla uğraşırken de tek parça halinde kalmasını garanti altına alacaksın. Ona deli gibi aşıksın ama bu seni hadım etmeye ve boynuna bir tasma geçirilmesine yeterli değil. Sana katıldığımı ve gidip Riker'la senin için konuşabileceğimi söyledim. Bu kısmı yemesi biraz zor oldu gerçi. Ruh parmaklarını yaralı kolunun üzerinde gezdirdi. Senin teklifimi kabul ettiğini, çünkü kendinde olmadığını söyleyerek onu ikna ettim. Çoğu konuda yumuşamış ve dikkatsizleşmiştin. Bunu yutmasının bir sebebi de gerçekten öyle olduğuna inanmak istemesi ve sanırım ona yalan söyleyecek cesaretimin olmadığını sanması. Ruh bardağı tekrar dudaklarına götürerek boğazını ıslattı. Düşündüğüm kadar zor olmadı aslında. Ben oltayı sallarken yemi yuttu. Şu avukat Canardi bunlardan hiç hoşlanmadı. Fakat Riker ona çenesini kapamasını söyledi. Adam kapamayınca da ona mektup açacağı fırlattı. Iskaladı ama duvarda epey derin bir çizik açtı. Eve, keşke bu sahneyi görseydim diye mırıldandı. Ruh gerçekten görmeye değerdi diye katıldı. Canardi sonunda çenesini kapadı ve yani Riker geliyor. Seni aşağılama fırsatını, seni topuklarının altında ezme fırsatını asla kaçırmayacak. Ve eğer avukatı dinlemesi gerektiğini hissettirecek bir şey olursa seni anında indirecekmiş. Eğer seni mahvedemiyorsa en azından öldürmesi gerekiyormuş. Cümlesini aynen iletiyorum. Rourke, harika dedi. Kanında av heyecanını hissetmeye başlamıştı. Tam olarak harika değil. Eve ellerini ön ceplerine sokmuş ve Ruh'a dönmüştü. Kavganın sonunda ağlayan neden Rourke olmadı? Ruh ona öyle minnet dolu gözlerle baktı ki Eve bir an her şeyin yolunda gideceğine dair ilk kez umut hissetti. 31. ayrımın sonu. Sayfa 358. Devamı 32. ayrımda.